Güçlü Mete ile Kripto Odası başlıyor.
Ocak Perşembe sabahından Kafa Radyo'dan Kripto Odası'ndan tüm Türkiye'ye, yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimize günaydın. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün dileyerek her sabah olduğu gibi programımıza başlıyoruz. Bugün de Kripto Odası'nda saat 10'a dek sizlerle birlikte olacağız. Gündemdeki başlıkları değerlendireceğiz. Sizler de görüşlerinizle, fikirlerinizle programa katılmak isterseniz Twitter üzerinden Güçlü Mete yazarak bana ulaşabileceğiniz gibi WhatsApp numaramız 0532 172 52 32. Bu numaradan da bize WhatsApp üzerinden mesajlarınızla ulaşabilirsiniz. 176 kişi daha hayatını kaybetti bir gün içerisinde Covid-19 sebebiyle. 72.615 yeni vaka açıklandı aynı zamanda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlarımızın altınlarını sisteme sokmalarını temin edeceğiz diye bir açıklama yaptı. Dün kabine toplantısı vardı, ardından birçok açıklama geldi. Birazdan Kripto Odası'nda detaylarına yer vereceğiz. Gözler bugün Merkez Bankası'ndan gelecek olan faiz kararında. Yapılan anketler var. Piyasa anketleri ne diyor? Nasıl bir karar bekliyor? Birazdan yer vereceğiz. Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir mesaj var. Kendine gel dedi Meral Akşener. Neden böyle söyledi? Birazdan Kripto Odası'nda. Biden'dan bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı diyor ki Rusya Ukrayna'ya girecek diyor ve böyle bir endişeye sevk edecek açıklama yapıyor Biden. Burada ne gibi gelişmeler var? Türkiye bunun neresinde? Birazdan buna da bakacağız. Benzine zam geldi, beklenen o zam geldi, beklenen zam geldi ama 46 kuruş, yaklaşık yarım liralık zam geldi benzine sevgili dinleyiciler. Benzin ve motorinde fiyatlar 14 lirayı da geçmiş oldu. İlaçta da gelen bir zam var, ilaçta bazı kalemlere gelen bir zam var, Şubat ayında toptan gelecek bir zam olacak gibi görünüyor. 42 merkezde okullara kar tatili var. Bunlarda bazıları şehirlerin tamamında, bazılarında ise ilçelerde, ilçe bazlı eğitime ara verildi kar yağışı nedeniyle. Aynı zamanda otoyollarda halen daha problemler var. Mesela dün açıldığı belirtilen TAG otoyolu, yani Tarsus Adana Gaziantep otoyolu yeniden ulaşıma kapandı. Böyle bir bilgi geldi çünkü kazalar oldu, bu kazalar sebebiyle bu kez ulaşıma kapandı dendi. Oradan gelen böyle bilgiler var. Devam ediyoruz. Birçok başlık var çünkü. Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekan görevden alındı sevgili dinleyiciler. Evet, böyle bir bilgi geldi. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Naci İnci 3 dekanı görevden almış, böyle bir haber var. Birazdan buna da bakacağız. Yeni ekonomi paketi mecliste kabul edildi, yasalaştı. Yani memur ve emekliye ek zam, TL finansal araçlara talebin arttırılması, kademeli doğalgaz satış fiyatı belirlenmesi düzenlemelerini içeriyordu. Aynı zamanda bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemiyle ilgili de bazı değişiklikler vardı. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştı. Muhalefetin parlamenter sistem çalışması liderlere sunuldu. Şu an için uzlaşı sağlandığı yönünde gelen bir bilgi var. CHP'den bir açıklama var. Özgür Özel'den geliyor. HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına evet diyeceğiz diyor CHP yapmış olduğu açıklamada. Ve Anayasa Mahkemesi üyeliğine yeni bir aday seçildi. O adayın da daha önceden AK Partili bir vekil olduğu ifade edildi. Birazdan bunların detaylarına yer vereceğiz. El Salvador'un tartışmalı lideri Türkiye'ye geliyor. Kendisini dünyanın en havalı diktatörü diye tanımlıyordu, hatırlayacak olursanız. Normalleşmede ilk adım geliyor. Türkiye-Ermenistan arasında uçuşlar başlıyor. 2 Şubat tarihinde bu uçuşların başlayacağı bilgisi geldi sevgili dinleyiciler. Dün programda söylemiştik. Gazeteci Hrant Dink katledilişinin 15. yıl dönümünde anıldı. Kalabalık bir grup tarafından anıldı. Agos gazetesinin binasının önünde eski genel yayın yönetmeni Hrant Dink'i andılar. Bir kez daha biz de saygıyla anıyoruz, rahmetle anıyoruz. 5 çocuk annesi Nesibe Alas evinde ensesinden tabancayla vurulmuş ve öldürülmüş halde bulundu. Şanlıurfa'dan geldi bu bilgi sevgili dinleyiciler. Evet, dün oynanacak olan iki karşılaşma ertelendi. Bunlardan bir tanesi bir gün önceden düne ertelenmişti biliyorsunuz. Gaziantep Yeni Malatya Spor maçı o ileri bir tarihe ertelendi yine kar yağışı sebebiyle. Ve hatta şunu söyleyelim, daha sonra Malatya Spor'un Beşiktaş'ta oynayacağı maç da ertelendi. 22 Ocak Cumartesi gününe alındı. Ve aynı zamanda Çaykur Rizespor Antalya Spor maçı da 23. dakikadan itibaren durduruldu kar yağışı nedeniyle. O da ertelendi. Dünün programı içerisinde toplam 5 maç vardı. Trabzonspor ligin lideri Giresunspor'la 1-1 berabere kaldı kendi sahasında ve Fenerbahçe Altay'ı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor 51 puanda, Konyaspor 42 puanda, 9 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor. Fenerbahçe şu anda 3. Beşiktaş 4. sırada yer alırken Galatasaray 13. sırada. Galatasaray bu akşam Kasımpaşa ile oynayacak ve Hatay Spor'da deplasmanda Alanya Spor'la mücadele verecek. Hemen bir de dövize bakalım. 13 lira 48 kuruş derken 49 kuruş oldu dolar. 13.49. Peki euro 15 lira 32 kuruş. Gram altın 797 lira. Çeyrek altın 1308 lira. Borsa İstanbul dün yine 2000 puanın üzerine çıktı. 2042 puanda Borsa İstanbul. Bitcoin ise 42 bin dolar seviyesinin hemen altında 41.980 dolar civarında işlem görüyor. Sadece bu kadar da değil başlıklar, ancak biz hemen programın başında bunları paylaştık sizinle genel olarak. Bu arada yollarda kalan dinleyicilerimiz var, onlardan gelen mesajlar var. Yine şu dakikalarda eğer bir yerde mahsur kalanlar varsa bize mesajla ulaşabilirler, o bilgiyi buradan paylaşabiliriz. Dün gece geç saatlerde yine İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul yönünde yollarda kalanlar oldu, mahsur kalanlar oldu. Biraz önce anlatmış olduğum gibi Tarsus-Adana-Gaziantep yolu dün gece saatlerinde açıldı. Tek yönlü ulaşım sağlanıyor, tek şeritten daha doğrusu ulaşım sağlanıyor. Kontrollü bir ulaşım sağlanıyor deniliyordu. Daha sonra bir başka haber geldi. Meydana gelen kaza nedeniyle, hatta birkaç kaza nedeniyle bu yolun tekrar ulaşıma kapandığı bilgisi var elimizde. Dediğim gibi siz de bir yerlerde eğer şu an mahsur kaldıysanız bizimle bu bilgiyi paylaşırsanız biz de yayından bunu iletmiş oluruz. 42 şehirde okullara kar tatili var. Şehirlerin tamamında değil tabii ama bazılarının tamamında, bazılarının sadece ilçelerinde okullar tatil edildi kar nedeniyle. Aynı zamanda Kahramanmaraş'ta içme suyunda bir kesinti vardı. Diyarbakır'da karla mücadele halen devam ediyor ki Diyarbakır'da ciddi bir şekilde sorun yaşayan şehirlerden bir tanesi oldu. Bingöl'de yine kapanan köy yolları vardı. 46 kişinin konaklama ihtiyacı karşılandı. Osmaniye biliyorsunuz, Osmaniye genelinde çok etkiliydi kar yağışı. Yollarda kalanlar vardı. Dün dinleyicilerimiz mesajlar gönderiyorlardı. 360 kişi yurtlara yerleştirilmiş. Hatay'da etkili bir yağış vardı ki o yağış nedeniyle su baskınları oldu. Mardin'de karda maalesef trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. 19 kişi de yaralandı. Aynı zamanda Van, Edremit, Gevaş ve Gürpınar ilçelerine ulaşım sağlayan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyordu. Yolda kalan 350 kişinin güvenli bölgeye naklinin sağlandığına dair bilgiler geldi. AFAD tarafından yapıldı bu açıklamalar. İstanbul'da da meteorolojinin uyarısı var, AKOM'un uyarısı var. Arda arda kar yağışı uyarıları geliyor ki kar yağışının özellikle cuma akşamından itibaren etkili olacağı ifade ediliyor. Yani cuma, cumartesi, pazar özellikle etkili olacak. 4-5 gün süreyle de bu etkisini sürdürecek deniyor karlı havaya ilişkin. Peki Yine kış koşullarıyla ilgili bir iki haber daha aktaralım. Diyarbakır'dan bahsetmiştik. Kar yağışı orada hayatı felç etti. Etkisini sürdürüyordu. Ulaşımda yaşanan sıkıntıların dışında elektrik kesintileri de yaşandı. O nedenle sosyal medyadan da tepki vardı bir yandan Diyarbakır'da. Sinop Valiliğinden bir çağrı oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle il, ilçe ve köylerde vatandaşların sokağa çıkmaması için çağrıda bulundu. Sinop Valiliği acil durumlar dışında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın, can güvenliğiniz açısından önemli rica ediyoruz diye bir açıklama yaptı Sinop Valiliği. Peki bir de koronavirüsle ilgili verilere bakalım sevgili dinleyiciler. 70 bini geçti vaka sayısı, 72.615 olarak geldi ki hayatını kaybedenlerin sayısı da yüksekti. 176 kişi bir gün içerisinde hayatını kaybetti. Şimdi Japonya'dan gelen bir bilgi vardı. Omikron varyantı sebebiyle can kayıplarının başladığı yönünde Japonya'dan gelen bir tespit vardı. Bilginiz olsun, özellikle altını çizerek hatırlatıyorum. İşte omikron oldu, bir şey olmaz canım, ne olacak, atlatırız geçer, aşı da olmam, o da olmaz, bu da olmaz, bak o olmuş, ona sarılayım, bana da geçsin, yapmayın. Biraz dikkatli olmakta fayda var. Covid-19'u hafif atlatanlarda aylar süren hafıza ve dikkat sorunu olduğunu duyurmuş Oxford Üniversitesi. Uzun süren bir çalışma yapmışlar. Bu çalışmaların ardından bunu ortaya koymuşlar. Özellikle hafif atlatanlarda aylar süren hafıza ve dikkat sorununun ortaya çıktığını tespit etmişler. Şimdi bakın, Türkiye'de birçok alanda bu PCR zorunluluğunu biz kaldırıyoruz ya. Kaldırdık ya, hatta öyle söyleyelim. Bir yandan da biliyorsunuz Türkiye'ye gelen turistler var. Özellikle işte Bulgaristan'dan geliyorlar. İşte Edirne'de alışveriş yapıyorlar. Türkiye onlar için çok ucuz hale geldiği için buradan alışveriş yapıp geri dönüyorlar. Ama şimdi Bulgaristan girişlere PCR zorunluluğu getirdi. Yani Türkiye gibi değil, Bulgaristan diyor ki bir dakika, buraya girerken PCR zorunluluğu getirdim ben sana diyor. Türkiye'den geleceksen diyor. O nedenle şimdi bu uygulama başlamadan önce Bulgaristan'dan Bulgar vatandaşları akın akın gelmeye başlamışlar. Araçlarının bagajlarını falan doldurup geri dönüyorlarmış. Çünkü demişler ki yoksa PCR testi yaptırıp geri dönmemiz gerekecek. O nedenle öncesinde yapabildiğimiz kadar bir alışveriş yapalım demişler. Ucuz geliyor tabii. Flash TV'nin kurucusu Ziya Göktuğ hayatını kaybetti sevgili dinleyiciler. 69 yaşındaydı, koronavirüs sebebiyle, yani Covid-19 sebebiyle hayatını kaybetti. Ziya Göktuğ, Allah'tan rahmet diliyoruz. Devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla. Şimdi bugün herkesin gözü kulağı Merkez Bankası'ndan gelecek olan kararda. Saat 14'te açıklanacak para politikası kurulunun kararı. Yani politika faizi daha indirilecek mi, indirilmeyecek mi? Son olarak %14 seviyesine çekilmişti politika faizi. Şimdi tabii vatandaş da şunu söylemeye başladı. Ya işte bu politika faizi indiriliyor ama bizim hayatımızdaki faiz düşmüyor ki. Ya biz gidip bireysel tüketici kredisi alacak olsak veya firmalar ticari kredi alacak olsalar, bunlar düşmedi ki, bunlar yükseldi. Vatandaş diyor ki artık yani politika faizi falan, Merkez Bankası eskiden bir ara bakıyorduk çünkü dövizi etkiliyordu. Artık şu an böyle bir şey de yok hayatımızda. Yani çünkü pahalılık değişmedi hayatımızda. Tamam, döviz dolar 18'den 13'lere kadar çekildi ama hayatımızdaki pahalılık bitmedi diyor vatandaş. Dolayısıyla ben artık işte Merkez Bankası politikası, politika faizi işte 14'tü, sabit mi kalacak, 13'e mi inecek, 15'e mi çıkacak, bunlar beni ilgilendirmiyor diyor. Çünkü dolar 14'e de çıksa, 15'e de çıksa, dolar 13'ten 12'ye de inse, 11'e de inse, hayatımızdaki pahalılık değişmiyor diyor vatandaş doğal olarak. Akaryakıt zamlarını biliyorsunuz, biraz sonra ondan da bahsedeceğiz. Ama ben yine de ekonomiyle ilgilenenler zaten yakından takip ediyordur ama onlar için bir kez daha hatırlatayım. Yapılan bir anket var, Reuters'in anketi vardı. 16 kurum vardı katılan. 16 kurumun 15'i faizin sabit tutulacağını öngörüyor. Sadece biri 50 bas puanlık indirim yapılmasını bekliyor. Genel itibariyle son dönemde Reuters'den geldi. Yanlış hatırlamıyorsam Bloomberg'in yapmış olduğu bir anket vardı. Bu anketlerde bu ay Merkez Bankası'nın pas geçeceği iddia ediliyor. Yani pas geçmek ne demek? Sabit tutulacak, değiştirilmeyecek politika faizi. Ama tabii bununla beraber yapacağı açıklamalar incelenecek, ona bakılacak. Nasıl bir mesaj gelecek? Tabii şunu da söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk seyahati dönüşünde gazetecilere açıklamalar yapmıştı. Hem kur düşecek hem de faiz düşecek, devam edecek demişti. Ya bu ay pas geçilip ondan sonra mı düşülür? Mart ayında mesela öyle bir beklenti var genel itibariyle ekonomistlerde. Saat 14'te bunu göreceğiz. Biz de yakından takip ediyoruz. Şimdi benzine dedik ya, 46 kuruş daha zam geldi. Dolayısıyla İstanbul'da 14 lira 5 kuruş. İzmir'de 14 lira 13 kuruş. Ankara'da 14 lira 12 kuruşa çıkmış oldu benzin fiyatı. Motorinin fiyatı da 14 lirayı geçmişti. Şimdi dinleyicilerimiz doğal olarak diyorlar ki bu döviz fırladığında bu seviyelerde değildi akaryakıt fiyatı. Dövizi düşürdük dedik. Neden şimdi akaryakıt fiyatı sürekli yükseliyor? Yarım kuruş yarım kuruş neredeyse. TESK'ten bir talep var sevgili dinleyiciler. Yani Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'ndan bir talep var. Genel Başkan Bendevi Palandöken diyor ki benzin ve motorin fiyatları yeniden düşene kadar akaryakıttan ÖTV alınmamalı. Akaryakıttaki ÖTV şimdi kaldırılsın diyor. Bir ara biliyorsunuz habire ÖTV'den karşılanıyordu gelecek olan zamlar. Sonra ÖTV'de karşılanabilecek bir alan kalmadığı için, sıfıra düştüğü için sonra üstüne zam olarak gelmeye başladı bunlar. Derken bu zamlar gelirken bir yandan ÖTV'de de artış sağlandı. Şimdi tekrar ÖTV kaldırılsın talebi var. Ya kaldırılsın, evet. Ya bundan vatandaş fayda görür kaldırılırsa. Cebinden çıkmaz akaryakıt alırken. Ha başka türlü elbet çıkar. Yani o ÖTV kaldırılacak da o fark nereden çıkacak? İşte hazineden. Hazine dediğimiz kim? Biziz işte, yani sizsiniz, biziz neticede. Şimdi Ankara Eczacı Odası Başkanı Taner Ercanlı'dan bir açıklama var da. Diyor ki 100'ün üzerinde ilaca %30 ile 35 aralığında zam geldi diyor. Biliyorsunuz bu arada bu gelen zam, yani yapılabilen bu zam nasıl bir zamsa. Şubat ayında aslında genel bir zam gelecek. Şubat'ta zam yapılacak. Çünkü şu anda, bu sabah dinlemişsinizdir, Nihat da anlatıyordu. Şu anda ilaç fiyatlarında Euro TL kuru 4 lira 57 kuruş. 4 lira 57 kuruş. Cenk abi bir bakalım mı şeye, şu anda Euro kaç lira? 15 lira 35 kuruş şu anda Euro. Şimdi doğal olarak bunu getiren firmalar, yabancı firmalar, işte bunun ithalatını yapanlar diyorlar ki yani dolar 15 lira 40 kuruş seviyelerindeyken, şimdi pardon euro 15 lira 40 kuruş seviyelerindeyken 4.57'den bunu artık satabilme imkanımız yok. Peki kaça çıkacak, ne olacak, o bilinmiyor şu anda ama bir zam bekleniyor. Tabii bu arada bir ithalat kısıtlaması var şu anda. Neden? Firmalar çünkü ithalatı kısıtladılar bu fiyattan getirmemek için. Zamlı fiyatı bekliyorlar. Ha o zamlı fiyat ne olur onu bilmiyorum. Acaba işte 4.57'den 10 liraya mı çıkar? Yani iki katına çıkar mı? Sanmıyorum, herhalde buna hükümet izin vermeyecektir diye düşünüyorum. Aşağı yukarı şöyle söyleyeyim. Daha önce Nezih Barut'tan gelen bir açıklama vardı. İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Başkanı Nezih Barut'tan gelen bir açıklama vardı. İlaç fiyatlarında en az %35-%36 artışa ihtiyaç olduğunu söylemişti. Şimdi böyle mi olur? Daha mı yüksek yansır? Şubat ayı bize bunu gösterecek. Ama bu arada şunu da söyleyelim. Dün veya önceki gün aktarmıştım. İlaç firmaları bir kısım ilaçtaki aşağı yukarı 75 civarında ilaç olduğu söyleniyor. İskontoyu kaldırdılar. Bu kamu kurum indirimi vardı. Ama bunu kaldırdılar. Şimdi bunu kaldırınca, bu iskontoyu kaldırınca fark ödemesi gerekti bu ilaçlara ulaşması gereken insanların. Bu da bu kez eczacıları ve hastaları mağdur etmeye başladı. Neden? Hasta gidiyor ilacını alacak. Diyorlar ki efendim bu ilacı alıyorsunuz ama buna mesela 98 lira fark ödeyeceksiniz, biliyor musunuz? İşte röportajlar yapılmış, televizyonlarda izlersiniz. Hasta diyor ki Niye ya? Ben bu ilacı hep alıyordum. Niye şimdi bu kadar fark ediyorum ben? E diyorlar ki çünkü bu iskonto kalktı. Hasta diyor ki bana ne, beni ilgilendirmez. Eczacı diyor ki evet haklısınız ama ya bizle de alakası yok. Ya eczacı da mağdur. Eczacı da anlatmaya çalışıyor derdini. Diyor ki benimle alakası yok. O nedenle hem hasta mağdur oluyor hem şu anda eczacı mağdur oluyor bu durumdan. Şimdi buradan ekonomiyle ilgili bir başka habere geçeceğiz sevgili dinleyiciler. Ama geçmeden önce bir dinleyicimizden gelen mesajı paylaşalım. Dün 4.30'dan beri aynı yerdeyiz. Nizip Gaziantep'te mahsur kaldık diyor dinleyicimiz. 4.30 dediğiniz akşam 16.30 mu acaba? Yoksa bir gece öncenin sabah 4.30'u mu bilemiyorum ama fark etmez zaten. Çok uzun süredir oradasınız neticede. Nizip'te mahsur kaldık diyor dinleyicimiz. Nizip'te bildiğim kadarıyla hem emniyet hem jandarma mümkün olduğunca destek sağlıyordu. Şu anda böyle bir destek yok mu? Yani sizi kurtaran kimse olmamış, onu anlıyoruz da işte gıda, yakıt vesaire bir takım yardımlar geliyor mu? En azından onu öğrensek. Buradan bir kez daha Gaziantep'e, Nizip'e seslensek. Bildiğim kadarıyla dediğim gibi hem orada emniyet hem jandarma ciddi bir destek sağlıyordu. Eğer gitmeyen bölümler, bölgeler varsa diye biz de buradan Nizip Belediyesi'ne, jandarmasına, emniyetine bunu aktarmış olalım. Evet, gündüz 16.30 demiş dinleyicimiz. Yani dün akşam 4.30'dan bu yana işte 12 saati geçmiş, 17 saattir Nizip'te mahsur kalan dinleyicilerimiz, daha doğrusu vatandaşlar var. Lütfen Gaziantep'te bizi dinleyen yetkililerin dikkatine bunu bir kez daha buradan iletmiş olalım. Ankara-İstanbul otoyolu açık. Sabah 7'de Ankara'dan çıktım. Şu an 9.15 Bolu'da doğu girişine kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Karşı yönde de trafik açık diyor dinleyicimiz. Güzel, bunlar iyi haberler. Buna rağmen yine de aracınızı lütfen dikkatli kullanın. Don tehlikesi var çünkü havalar soğuk. Benzin mazot fiyatına bakınca saate bakıyorum sanıyorum diyor dinleyicimiz. Evet değil mi, şey böyle 14.13, 14.15, yani saat işte 2 çeyrek geçiyor falan gibi görüyorsunuz. Biz de dövize bakıyoruz gibi geliyor bize. Aslında ilaca zam değil bu, ilaçtaki Şubat'ta olacak olan sadece kur ayarlaması diyor dinleyicimiz. Evet, o kur ayarlaması, doğru söylüyorsunuz, haklısınız. Yani o bize zam olarak yansıyacak da ilaç firmaları öyle düşünmeyecek tabii, haklısınız. O da senenin ortalaması alınıyor. Muhtemelen bu fiyat bu sene 6 lira gibi olur demiş. Yani 4.57'den 6'ya falan çıkar demiş ki işte bu %35, %36 civarında herhalde olacak gibi bir öngörü var. Faiz düşmesi için, pardon, faizin düşmesi hiçbir şeyi değiştirmiyor. Akaryakıta zam geldiği sürece her şey zamlanıyor. Maalesef bize değil ama birilerine faydası olduğu kesin diyor bir başka dinleyicimiz. Bir başka dinleyicimiz diyor ki Gaziantep şehir merkezinde açılan yollar araç yoğunluğunu kaldırmadığı için trafik tamamen kilit durumda diyor. Vallahi Gaziantep'te bu özel durumlarla ilgilenen hangi birim varsa, mesela işte İstanbul'da AKOM var, yani böyle bir afet koordinasyon merkezi ne varsa, onun şu anda eksik kaldığını, en azından eksik kaldığını anlayabiliyoruz. Muhtemelen ekipleri canla başla çalışıyorlar. Ama yeteri kadar herhalde planlama yapılmamış, bunu anlıyoruz. Gaziantep'in dışında da, yani otoyolunda da, şehrin içinde de gelen sorunlar, şikayetler var. Bunu görüyoruz. Ha, bunu görüyoruz bu arada ya bir de. Yani bazen deniyor ki efendim sosyal medyada abartılıyor, efendim radyo abarttı, gazete abarttı, televizyon abarttı falan deniyor da. Görülüyor, çekiliyor, yani kayıtlar var, insanların şikayetleri var. Yollarda kalmış insanlar, sıkıntıları ne? Yolda kalmış işte. Ben ilaç deposu çalışanıyım diyor dinleyicimiz. 100 kalem ilaca evet zam yansıtıldı. Şubat'ta gelecek zam o ilaçları etkilemeyecek ve ilaca %37 büyük ihtimalle onaylandı zam diyor. Zam gelen ilaçların genel kısmı insülin ilaçları diyor. Şu anda zam gelen ilaçlar mı? Bundan mı bahsediyorsunuz acaba, bilmiyorum ama dinleyicimiz diyor ki yani şu anda zam gelen ilaçlara Şubat'ta ayrıca bir zam gelmeyecek diyor. Ama %37 oranında bir zam geleceğini söylüyor. Genel itibariyle piyasadan, sektörden gelen bilgiler bu kur artışı ile ilgili %36-%37'lik bir artış olacağını ifade ediyorlar. Zincir marketlerin bu almış olduğu bir ceza vardı. 2.7 milyar lira aşağı yukarı, hatırlıyorsunuz değil mi? BİM, Carrefour'sa, Migros, Şok, A101, hatta işte bunun içerisinde bir sıvı gıda şirketi olan Savola Gıda da vardı. Toplamda böyle bir ceza aldılar. Sonra dendi ki bu cezalara ilişkin biz işte gerekçe yayınlayacağız. Hatta bu gerekçenin dışında bir de bu zincir marketlerin birbirleriyle ve kendi içlerinde yapmış olduğu yazışmaları da yayınlayacağız denildi. Ki yayınlandı, öyle söyleyelim. Yani bunlara ulaşılmış, basın tarafından yayınlandı. Çeşitli şirketlerin burada yazışmaları var. İşte birbirleriyle haberleşmişler, kendi içlerinde konuşmuşlar. Demişler ki onlar zam yapmadan aman biz yapmayalım. Veya zam yapacaksak kendi marketlerimize, bayilerimize bunu gönderirken rakip firma yapıyor. İşte biz o yüzden yapmak zorundayız gibi bir şey söylemeyelim. Yani bir takım şeylere dikkat edelim demişler kendi içlerinde. Ama mesela bu yayınlanan belgelere bakıyorum. Bunlardan bir tanesi 4 Nisan 2019. Bir diğeri 28 Ağustos 2018. Yani bunlar böyle 2020'nin, 2021'in falan belgeleri değil. Ha tamam, o dönem denetim yapılmasın mı? Yapılsın tabii, her dönem yapılsın. Bir fahiş artış varsa onlara bakılsın vesaire, cezası gerekiyorsa verilsin, gerekiyorsa yani buna uygunsa gerçekten karşılığı, bir ortada tespit edilen suç varsa bunlar için ceza elbet verilsin. Ama şu an yayınlananlar sanki böyle işte 2021'de gelen bu fahiş artışlar oldu, İşte marketler de bunları kendi içinde anlaştı gibi bir hava var. Bu dokümandan ben şunu anlıyorum. Birisi 2018 bir yazışma, bir diğer yazışma 2019. Yani geçmişten gelen bir takım belgeler ve soruşturmalar varmış demek ki. Buradan bu çıkıyor ortaya. Birleşik Arap Emirlikleri ile 5 milyar dolarlık, aşağı yukarı öyle söyleyelim, 5 milyar dolarlık bir swap anlaşması yaptık sevgili dinleyiciler. Dünün önemli gelişmelerinden bir tanesiydi. Dünün önemli gelişmesiydi de, yani böyle swap anlaşması falan yapınca genelde döviz bir etkilenirdi. İşte swap haberi geldi, 5 milyar dolarlık, hop döviz biraz düştü falan derdik. Döviz kurunu etkilemedi. Yani farkındaysanız. Dün de böyle 13.45'lerde falandı. Şu anda 13.48, 13.49. Zaman zaman 13.5 lira oluyor. Yani bugün biraz daha hareketli olabilir. Bugün Merkez Bankası'nın işte para politikası kurulunun faiz kararı beklendiği için. Ki o kadar da hareketli değil şu dakikalarda. Ya muhtemelen herkes pas geçecek diye bekliyor. Bir faiz artışı, pardon, indirimi olmayacak diye düşünüyorlar herhalde. Ama neticede böyle bir pozitif etkisi olmadı. Genel itibariyle bunu işte yurt dışındaki bankalar da, mesela Goldman Sachs gibi bankalar da yorumlamışlar. Demişler ki evet, bu brüt rezervi arttırıyor ama net rezervi arttırmadığı için çok da bir pozitif etkisi olmayacaktır. Çünkü bu parayla, bu anlaşmayla brüt rezerv artıyor. Bunun dışında biliyorsunuz bizim yapmış olduğumuz birçok swap anlaşması vardı. Yani sadece biz Birleşik Arap Emirlikleri ile yapmadık. Çin'le de yaptık. İşte Kore ile de yaptık. Birçok swap anlaşması vardı. Ya bunlar aslında ileride bizim için bir yük, yani bir borç, öyle söyleyelim. Neticede ya ben sana vereyim, sen al istediğin gibi kullan falan diye verilmiş olan paralar değil neticede bunlar. Ama etki etmemesinin sebebinin bu olduğu söyleniyor. Yani brüt rezervi etkiliyor, net rezervi etkilemiyor. Peki CHP'den Faik Öztürk'ten bir açıklama gelmiş. Son bir yılda benzine gelen zam %94 diyor, yapmış olduğu açıklamada sevgili dinleyiciler. Biz bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra hem sizlerden gelen mesajlar var, hem de aynı zamanda diğer birçok konu var değineceğimiz. Yeniden beraberiz. Kripto Odası devam ediyor sevgili dinleyiciler. Gündemdeki başlıkları değerlendirmeye devam ediyoruz sizlerden gelen mesajlarla birlikte. Nizip Otoyolu'ndan gelen mesajlar var. 15 saattir burada mahsur kaldık diyor. Yakıt bitti, donarak öleceğiz demiş dinleyicimiz. İnşallah böyle bir şey olmaz tabii. Bir kez daha biz buradan bizi Gaziantep'te dinleyen yetkililere seslenmiş olalım. Nizip otoyolundan gelen, Nizip bölgesinden gelen mesajlar var. Hem orada emniyetin hem de jandarmanın o bölgede görev yaptığını, yardımcı olduğunu biliyorum ama muhtemelen ulaşamadıkları demek ki vatandaşlar var. Umarız onlara da bir an evvel ulaşırlar. Gaziantep'te o söylediğiniz kurum çalışmalara her yer kar tutup donduktan sonra başladı. Kar başladığında sıradan vatandaşlar bile önlem alıyorken belediye hala bekliyordu. Ne zaman ki tepkiler başladı, belediye harekete geçer gibi oldu diyor bir başka dinleyicimiz. Şimdi bilmiyorum, orada belediyeden bir yetkili de galiba sosyal medya üzerinde bir tepki göstermiş. İşte bu kadar kar bekleniyordu, işte uyarılar vardı. Tüm bunlara rağmen işte kış lastiksiz yola çıktılar. O yollara gittiler, niye gittiler falan gibi böyle tuhaf tuhaf bir şeyler yazmış ama. Şimdi bunu tartışmanın zamanı değil bir. İkincisi, madem ki böyle kar uyarısı, fırtına uyarısı, işte don uyarısı, o bu falan filan vardı da. Neden o zaman, bunu yazana soruyorum özellikle, neden o zaman siz gereken tedbiri almadınız? Devam edelim. Bir başka dinleyicimiz diyor ki kimse bir şey söylemiyor ancak cumartesi günü ülkemize gerçekten çok güçlü bir sistem geliyor. Mesela sizin radyonun olduğu yerde önümüzdeki 5 gün içinde 18 santim yerde kar bekleniyor demiş gönderdiği mesajda. Şimdi bir uygulama kullanıyor anladığım kadarıyla dinleyicimiz. Evet, bu bölge, yani Beykoz bölgesinden bahsediyor. 18 santimetre civarı yerde kar beklentisi var. Kimse bir şey söylemiyor değil, onu da söyleyeyim. Ben program başında da söyledim zaten. AKOM'dan, meteorolojiden sürekli uyarı var. Diyorlar ki cuma akşamından, cuma gecesinden itibaren 4-5 gün sürecek olan önemli boyutta bir kar yağışı var. Ya buna ilişkin zaten uyarı yapılıyor. Birkaç gündür bu uyarı geliyor sevgili dinleyiciler. Özellikle İstanbul'da bulunanlar için bir kez daha söyleyeyim. Yani AKOM'un bu noktada uyarısı var. Kuvvetli olacak diyorlar. Hem AKOM'dan hem meteorolojiden ard arda kar yağışı uyarıları geliyor İstanbul'la ilgili. Peki devam ediyoruz biz. Yine biraz sonra sizlerden gelen mesajlara bakarız ama çok konu var. Bunlardan bir tanesi Rusya-Ukrayna gerilimi. Şimdi gerilimi falan diyoruz ama gerilim ötesine geçmiş durumda. İşte Rusya'nın sınıra asker yığdığı iddiaları var bir yandan. Amerika'dan gelen, mesela Joe Biden'dan gelen bir açıklama var. Topyekün işgale gidecek Rusya diyor. Ukrayna'nın tamamına işgale girecek diyor. Gerçekten böyle olur mu bilmiyoruz ama olmaz diyen de yok. Yani bir yandan mesela Amerika'dan bir açıklama daha geldi. Amerika'nın Dışişleri Bakanı Blinken'dan bir açıklama geldi. Dedi ki eğer Rusya Ukrayna'ya girecek olursa biz Ukrayna'ya askeri destek veririz dedi. Amerika'dan böyle bir açıklama geldi. Tabii ne olacak diye herkesin bir endişesi var. Bir yandan NATO diyor ki böyle bir şey yapma, böyle bir adım atma. Türkiye bu noktada yapmış olduğu açıklamalarla daha çok Ukrayna tarafında mesajlar veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte daha önce Kırım'ın ilhakının da yanlış olduğunu biz defalarca Rusya'ya söyledik, Putin'e ilettik diyordu. Yine böyle bir şeyin mantık dışı olacağını ifade ediyor Türkiye. Bu arada Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç hafta içinde Ukrayna'ya gideceğini söyledi. Tabii bu planda bir değişiklik olur mu daha sonra? Burada çünkü yaşanan bir takım gelişmeler olur mu onu bilmiyorum ama. Ve aynı zamanda Rusya ile Ukrayna arasında gerilimi azaltmak için bir rol alabiliriz üzerimize diyor Türkiye. Ki buna ilişkin Rusya tarafından, Kremlin'den memnuniyetle biz bunu karşılarız şeklinde bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan neticede Putin ve Zelenski'ye bir daveti vardı. Yani birlikte oturalım, bu işi birlikte çözelim şeklinde. Ne olacak? Hep birlikte yakından takip ediyoruz. Orada çıkacak olan bir kriz dünyayı etkiler. Yani kriz değil, zaten kriz var şu anda. Bir savaştan bahsediyoruz. Dünyayı etkileyecek bir savaş olur. Ekonomileri etkileyecek bir savaş olur. O nedenle hani böyle bir şeyin hemen yanı başımızda olmasını biz de çok arzu etmeyiz. Boğaziçi Üniversitesi'nde 3 dekanın görevden alındığına dair bir bilgi paylaşıldı. Sevgili dinleyiciler, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri imzasıyla bir basın açıklaması yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Naci İnci'nin, Eğitim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Yasemin Bayyurt, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Özlem Berk Alvak'ten ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Metin Ercan'a elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı göndererek 18 Ocak tarihli Yüksek Öğretim Genel Kurulu yani YÖK toplantısında alınan karara istinaden kendilerinin dekanlık görevinden alındıkları bildirilmiş sevgili dinleyiciler. Yani 3 dekan YÖK'ün kararıyla Boğaziçi Üniversitesi'nde görevden alınmış. Ve Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri diyorlar ki seçilerek göreve gelmiş olan dekanlarımızın görevden alınmasına dair basını ve kamuoyunu en kısa zamanda bilgilendireceğiz diye bir açıklama yapıyorlar. Boğaziçi Üniversite neler oluyor değil mi? Boğaziçi Üniversite bu arada aylardır akademisyenlerin nöbeti devam ediyor. Yani böyle bakmayın siz birçok yerde haber olmuyor. Çok fazla haberleştirilmiyor, görmüyorsunuz ama bazı yayın organları da özellikle bunu yakından takip ediyorlar ve sürekli haberleştiriyorlar. Biz de zaman zaman değiniyoruz. Yani bakmayın siz her gün buradan haber gelmiyor diye sanmayın ki Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri protestolarından vazgeçti. Öyle bir şey yok. Sürekli protestolarına, sürekli eylemlerine, nöbetlerine devam ediyorlar. Yeni ekonomi paketi mecliste kabul edildi, yasalaştı. Bunu program başında söylemiştim. Memur ve emekliye zam yani yasalaşmış oldu. Veya işte bu kademeli doğalgaz satış fiyatı vesaire gibi şeyler meclis genel kurulunda kabul edildi, yasalaştı. Zaten aksi de beklenmiyordu. Şunu söyleyelim, parlamenter sistem çalışması vardı muhalefetin. 6 muhalefet partisi sürekli bir araya geliyorlardı. Ancak son dönem sanki böyle bir tam uzlaşma sağlanamadı gibi gelen bilgiler vardı. Fakat son bilgi şu, işte bu 3 aylık mesainin sonunda CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti, onlar son rötuşları yaptılar ve 23 sayfalık güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını liderlere sunmuşlar. Bundan sonra bunun artık, yani bu onaylandıktan sonra tamamen bunun artık liderler tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Ha, 6 lider birden bir araya çıkıp bir arada bir akşam canlı yayında, işte veriliyor ya akşam yayınlar kesiliyor, canlı yayınlar veriliyor haber kanallarında. Bir akşam böyle mesela saat 7'de, 7.30'da, 8'de ortak bir basın toplantısı, saat 9'da akşam 6'sı bir arada, bunu açıklarlar mı? Yani böyle bir organizasyon yaparlar mı bilmiyoruz. Takip edeceğiz, göreceğiz. Yoksa hepsi ayrı ayrı mı yapacak? Ve devam ediyoruz. Programın başında söylemiştik. Şimdi anayasa mahkemelerinden birisi emekliye ayrılıyor. Dolayısıyla boşalacak olan bir üyelik var. Ve meclis tarafından da Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar seçilmiş. Kenan Yaşar mecliste yapılan oylamada 282 milletvekilinin oyunu almış. Görevi için hayırlı olsun öncelikle. İki dönem Çorum'da baro başkanlığı görevini yürütmüş. Siyasette de yer almış. AK Parti'nin Çorum İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuş. Ve aynı zamanda yine AK Parti'den milletvekili adayı olmuş. Daha öncesinde şu an seçilmiş olan Anayasa Mahkemesi üyesi Kenan Yaşar. Yani vekil adayıymış daha önceden veya adaymış daha önceden. Ve daha önce AK Parti il başkan yardımcılığı görevinde bulunmuş. Şimdi de Anayasa Mahkemesi üyesi olmuş, seçilmiş. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler gündemdeki diğer başlıklarla. Programın başında söylediğim bir başlık vardı. El Salvador'un bir lideri var. Tartışmalı lideri diyebiliriz devlet başkanı için. Kendini dünyanın en havalı diktatörü olarak nitelendiriyordu. Şu anda da yanlış hatırlamıyorsam Twitter hesabında El Salvador'un CEO'su yazıyor zaten. Kıyafeti falan çok rahat kıyafetler giyiyor, işte salaş kıyafetler giyiyor gibi değişik bir tarzı var. O Türkiye'ye gelecekmiş de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceklermiş. Böyle bir bilgi var. Bakalım yine aynı rahat kıyafetlerle aynı şekilde mi gelecek bilmiyoruz, göreceğiz. Bir yandan onu takip ederiz. Bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Sevgili dinleyiciler, devam ediyoruz. Son bölümümüz içerisindeyiz. Bu arada ben demin yarım kuruş mu geliyor dedim zam. Yanlış söyledim o zaman. Tamam, yarım lira diyecektim. Peki, dinleyicilerimiz mesaj göndermişler. Yani 46 kuruş aşağı yukarı yarım lira diyecektim. Yarım kuruş çıktıysa ağzımdan hani son dönemlerin moda deyimiyle sehven çıkmış diyebiliriz. Devam edelim. Bir başka dinleyicimiz diyor ki tıbbi malzemeler, bez ve sondaya ilaç gibi yüklü farklar veriliyor. Vatandaş çok mağdur diyor. Evet, bunların da farkı çok artmış. Geçtiğimiz günlere paylaşmıştık. Bir dinleyicimiz diyor ki faiz oranları kaçtan kaça düştü bilen var mı? Benim bildiğim şu an özel sektörde faiz fiyatları 35'lerde demiş. Kaçtı da bu seviyeye düştü acaba diyor. Ya 35'lerde mi bilmiyorum ama 29'lar civarında olduğunu biliyorum. Bu düştü denilen faizler politika faizi. Yani Merkez Bankası'nın politika faizi. Barış Bey bir haber paylaşmış bizimle. Oda TV'nin bir haberini paylaşmış. O da şu: kriz kapıda, BOTAŞ'tan doğalgaza sınırlama diye bir haber. Neden? İran Milli Gaz Şirketi Gürbulak giriş noktasından Türkiye'ye doğalgaz iletimini 10 gün süreyle durdurduğunu açıklamış. Gerekçe olarak teknik bir arıza göstermişler. Ayrıca BOTAŞ yüksek miktarda gaz çeken bazı sanayi kuruluşlarına gönderdiği yazıda da gaz tedarikindeki kesintilere bağlı olarak günlük çekiş miktarının sınırlandığını duyurmuş. Sanayi kuruluşlarına böyle bir yazı gitmiş. Bu habere göre İran doğalgazda bir kısıtlamaya gitmiş diyelim, ama hani teknik arıza demişler. Fakat tam da kışın en yoğun olduğu dönem. Zaman zaman İran bunu yapıyordu aslında. Yani kendi de o dönemde kışı çok yoğun yaşıyor. Bu tip zamanlarda biraz doğalgazda kısıtlamaya gidiyordu. Acaba bunun sebebi de bu mu? Tabii bilemiyoruz. Devam ediyoruz. Gündemde birçok başlık var demiştik programın başında. Onlarla biraz devam edelim. 5 çocuk annesiydi Nesibe Alas. Evinde öldürülmüş halde bulundu. Şanlıurfa'da ensesinden tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Sevgili dinleyiciler, buna ilişkin tabii bir soruşturma hemen başlatılmış. Maalesef bir kadın cinayeti haberi daha geldi. Gaziantep'te iki pitbullun saldırısına uğrayan Asiye vardı, hatırlıyorsunuz değil mi? 4 yaşındaki Asiye Ateş yakında taburcu edilecekmiş. Profesör Doktor Ömer Özkan açıklamış. Doku eksikliklerinin tamamlandığını, sinirle ilgili ameliyatların yapıldığını söylüyor. Yakın zamanda taburcu edeceklerini söylüyor. Ondan sonraki süreçte de kontrollere çağırırız diyor. Tabii zor bir süreç, uzun bir süreç. Neyse ki böyle başarılı cerrahlarımız var. Onlar bu operasyonları gerçekleştirebiliyorlar. Neyse ki Asiye'nin hayatı söz konusuydu o saldırıda. Şu anda sağ salim bir şekilde evine dönebilecek. Muhtemelen zorlu bir süreç yaşayacak önümüzdeki bir dönem, ama umarız tamamen sağ salim bir şekilde hayatına devam eder. Artık programın sonuna geliyoruz sevgili dinleyiciler. Mümkün olduğunca tüm başlıkları paylaşmaya gayret ettik sizlerle. Bugün piyasanın gözü kulağı saat 14'teki Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında olacak. Cengere Teknik Masa'da teşekkür ediyoruz. Birazdan Bediye Ceylan Güzelce Güzel Şeyler programında sizlerle beraber olacak. Güzel haberlerle, güzel gündem başlıklarıyla sizlerle birlikte olacak saat 12'ye dek. Yarın sabah yeniden buluşana dek hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.